Ayrım 25, Geri Sayım, Robert Ludlum, sayfa 269. Julian Guiderone, Mali İmparatorluğu'nun hemen hemen merkezi sayılabilecek Bahreyn'deki evine giderken Lear 26 jetinde yalnızdı. Bahreyn'i, rahatlığını ve yaşam tarzını her zaman severdi. Manama, Paris kadar çekici, Londra kadar modern değilse de tüm bunların bir arada olabileceği bir yer varsa bu Bahreyn'di. Burada hiçbir şeye karışmama ilkesi ekonomik faaliyetler ve pazar yerlerinin ötesine, kişilerin maneviyatına, hatta daha fazlasına uzanıyordu. Tabii o kişi zenginler arasındaysa. Julia'nın orada arkadaşları vardı ama yakın dostları değillerdi. Onun yakın dostu yoktu ve Julian küçük yemekli partiler vermek istiyordu. Kimi kraliyet mensuplarının yanında daha çok bankacılar ve petrol krallarını davet edecekti. Çünkü asıl hükümdar onlardı. Düşünceleri çağrı cihazının sesiyle kesildi. Cebinden cihazı çıkarıp bölge kodu 31 olan Hollanda'nın aradığını görünce korktu. Numara sahte olduğu için tek başına bir anlamı yoktu. Amsterdam'dan arayacak tek kişi vardı. Jan van der Meer Matarazzen. Konsolun üstünde duran telefona uzandı.
Ne yazık ki korkunç haberlerim var efendim.
Her şey görecelidir. Şimdi korkunç olan şey bir dakika sonra hayırlı olabilir. Ne oldu?
Paris yoluyla Orta Doğu'ya naklettiğimiz paket yok oldu.
Ne? Guiderone büyük bir hızla ileriye doğru fırlayınca emniyet kemerinin metal tokası midesine battı.
''Paket kayıp mı demek istiyorsun?''
Bu arada yüzünü buruşturmuş kemerin tokasını açmaya çalışıyordu. Tıkanır gibi konuşmaya devam etti.
''Onu aradınız mı, araştırdınız mı?''
''En iyi elemanlarımızı görevlendirdik, izi yok.''
''Aramayı sürdürün her yere.''
Shepherd Boyunoğlu derin bir soluk alarak kendini kontrol etmeye çalıştı.
''Bu sırada'' diye başladı düşüncelerini toplamaya çalışarak. ''Tekneyi kiraladım, büyük tekneyi. Her tarafını iyice temizleyin. Ayrıca mürettebatı tekneden çıkarıp Umman'daki marinamıza, Muskat'a gönder. Tekneyi alacak şeyhin kendi adamları var.''
''Anlıyorum efendim, gün bitmeden hepsi halledilecek.''
''Tanrı aşkına paketi aramaya devam edin.''
Guiderone telefonu çarparak kapadıktan sonra bağırdı. ''Pilot!''
''Evet efendim'' diyen bir ses geldi yakındaki uçuş kabininden.
''Yakıtımız nasıl?''
''Çok, yalnızca 22 dakikadır havadayız.''
''Beni Marsilya'ya götürmeye yeter mi?''
''Rahatlıkla.''
''Uçuş planımızı değiştir.''
''Hemen Signor Paravacini.''
Paravacini Matarese'nin geçmişinden gelen unutulmuş bir addı ama bilen birkaç kişi için dehşet değilse bile korku vericiydi. İki aile arasındaki evlilikle yaratılan Scotzi Paravacini şirketi diğer şirketler tarafından yutulmuştu. Ama Guiderone'nin bu adı kullanması dünyanın bazı yerlerinde işine yarıyordu. Efsaneler, özellikle korkudan doğup büyüyen efsaneler kolay ölmüyordu. Kont Scotzi 12. yüzyıl başlarında Matarese Baronu Guillaume grubunun ilk üyelerinden biri olmasına karşın gücünü yitirmişti. Aile serveti azaldığı için Scotzilerin bir kızı varlıklı ama zalim Paravacinilerin bir oğluyla evlendirildi. Geçen yıllar içinde İtalya'daki ünlü Como Gölü'nde birbirine yakın arazilere sahip olan ayrılmaz Scotziler ile Paravacinilerin arası bozuldu. Bozukluk zamanla çirkinleşti. Scotzileri kayırdığı bilinen birçok değerli idareci öldürüldü. Katillerin Paravacinilerin adamı oldukları söyleniyordu ama kanıt yoktu. Sonra Scotzi ailesinin bir varisi Como Gölü kıyısında ölü bulundu. Boğulduğu tahmin ediliyordu. Bellagio polisi zorba Paravacinilerin korkusundan cesedin göğsünde kalbine doğru inen bir oyuk olduğunu rapor etmedi. Yetkililer tedbirli olmakta haklıydılar. Paravacinilerin büyüdüklerinde rahip ya da önemli din adamları olan erkek çocukları vardı. Vatikan temsilcileri, bu yüzden dikkatli olmaları gerekliydi. Scotziler mallarını avukatları aracılığıyla büyük bir İtalyan şirketi olan Tremonte'lere sattı. Tremonte'ler çok varlıklı ve Musevi Hristiyan kökenli bir aileydi. Tremonte'ler akıllı İtalyan Museviliği ve aynı derece akıllı Roma Katolikliği'nin birleşimiyle uluslararası bir üne kavuşmaya başladıkları için hem kilise hem sinagog bundan memnun olmadı. Ama iki tarafa da gösterilen cömertlik eleştirileri bastırdı. Giulian Guidarone, Paravacini efsanesinin Akdeniz'de, özellikle İtalya'da hala etkin olduğunu düşünüyordu. Kimse bir Paravacini'ye yanlış yapamazdı. Çünkü birkaç saat içinde öleceğini bilirdi. Sezmek, anahtar buydu. Tremonte'lere ve kendini beğenmiş felsefelerine gelince, polo oyuncusu avukatlarının Amerika'da öldürülmesi Matarese'ye duydukları nefreti azaltmış olabilirdi. Ne var ki her şeyin arkasında kimlerin olduğunu ve bunları diğerlerinin izleyebileceğini biliyorlardı. Sakınmak zorundaydılar. Guiderone'yi endişelendiren katlanamayacağı pis bir kokunun ortaya çıkmış olmasıydı. Dünya domuzu Beowulf Agate, 25 yıl öncesinde olduğu gibi yeniden faaliyetteydi. Araştırmanın arkasındaki beyin oydu. İmkansızı arayan anlaşılmaz beyindi. Durdurulması gerekiyordu. Chiesa Peak tesisinde ölmüş olmalıydı. Julian emri Marsilya'da verecekti. Brandon Allen Schofield'ı öldürün. Neye mal olursa olsun. Hava kuvvetlerinin F-16 jeti Wichita'dan doğruca Peregrine View'un 7 mil kuzeyindeki Cherokee'ye uçtu. Perişan durumdaki Schofield'ı bir CIA aracı bekliyordu. Araç onu hemen alıp eski dinlenme tesisine götürdüğünde Great Smoky dağları erken sabah güneşiyle yıkanıyordu. Bray Antonia ile selamlaştıktan sonra mutfaktan gelen tanıdık sesi duyunca fazla şaşırmadı. ''Umarım uçakta biraz uyumuşsundur.'' diye seslendi Frank Shields. ''Ben uyumadım. Lanet olasıca pilot Andrews'ten buraya kadar bütün kötü hava sahalarına girecek kadar ustaydı.'' CIA analizcisi elinde bir fincan kahveyle mutfak kapısında belirdi. ''Senin de bir fincan kahve istediğinden eminim.''
''Ben getiririm Frank.'' dedi Tony. ''Sen onu azarlamaya bak çünkü bunu hak etti.''
Antonia Shields'ın yanından geçip mutfağa girdi. Ona yumurta pişireceğim, berbat durumda ve ben bir gerizekalıyım. Yapacağımdan emin olabilirsin dedi Shields oturma odasına girip Schofield'ın terli asker kıyafetine bakarak. Ona bağıracağım demek istiyorum. Ne diye Rambo filmlerindeki figüranlar gibi giyindin?
Bir amaca hizmet ettim, kısık göz, takım elbise giymiş olsaydım şimdi bir Kansas hapishanesinde olurdum.
Verdiğim 10.000 doları bitirdin sanırım.
Kalanını harcamaya başladım. Eve ne getirdiğimi gördüğün zaman Stasizi'den arkadaşım 100.000 dolarını isteyecek.
Her şey yoruma bağlı, incelenen malzemeler dahil.
Ne hoş bir Nisan.
Neyse diye sözünü kesti Shields büyük bir ciddiyetle. Monroe'un oğlu hakkında ne düşünüyorsun? Ben düşüncemi anlattım, sen de bazı fikirlerin olduğunu söyledin, nedir?
Oldukça basit diye yanıtladı Schofield. Çocuğun bir deniz subayının bir pilotun yanında olduğunu söylemiştin değil mi?
Evet, Leslie'nin oğlu Manama'da kalabalığın içinde onu seçmiş. Adı Luther Considine. Ticonderoga'da bir savaş pilotu ve müthiş bir ünü var. Üstleri onun parlak bir geleceği olduğunu düşünüyorlar. Savaş kolejine aday.
Çocuk doğru kişiyi seçmiş.
Kesinlikle.
Öyleyse onun aracılığıyla temas kurun dedi Schofield.
Ne?
Çocuğun ona güvendiği belli. Considine'le konuşun. Ona karşı açık olun. Leslie'ye oğlunun tehlikeden uzak emin ellerde olduğunu söylemelisiniz.
Kabul ama bir sorun var. James bulunamıyor. Ortadan kaybolmuş.
Ne olmuş?
Bilmiyorlar. Gemiden çıkmış olduğunu sanmasalar da onu bulamıyorlar.
Sen bir uçak gemisinde hiç bulundun mu kısık göz?
Can sıkıcısın, hayır bulunmadım.
Georgetown'un büyük bir kısmının suda yüzdüğünü düşün. Bu sana bir fikir verecektir. Çocuk herhangi bir yerde olabilir ve hareket halindeyse onu bulmak günler, belki haftalar sürebilir.
Saçma, yemek, uyumak, banyo yapmak zorunda, sonunda birisi onu görecektir.
Yardım alıyorsa, diyelim dost bir deniz subayından, o zaman hayır.
Demek istediğin? Denemekte yarar var Frank. Pilotların değişik insanlar olduğunu yıllar önce öğrenmiştim. Bu yeryüzünden millerce yüksekte bir uçağın içinde tek başına olmalarıyla ilgili bir şey sanırım. Çocuğun babası da pilottu. Kaybedecek bir şeyin yok kısık göz. Considine'i ara. Ona bir şans ver.
Yüksek teknolojide hiçbir şey kusursuz değildir. Çünkü bir teknik kusursuzlaştırıldığı zaman ona karşı onun kadar kusursuz yeni bir ürün icat edilir. Bununla birlikte AUHT askeri uydu haberleşmeleri tekniği gizlilikte kusursuzluğa yakındı. Anahtar gönderici ve alıcı cihazlardaydı. Uzayda hava dalgalarıyla yol alan ses örneklerini hem ayıran hem birleştiren değişimli ayarlama imkanlarına sahiptiler. Tehlike ihtimali çok azdı ama bir anne ve diğer katılımcıları korumak bakımından iyi değerlendirilmeliydi. Yüzbaşı Considine'in uçak gemisinin haberleşme kompleksine gidip Peregrine View ile temasa geçmesi emredilmişti. Gereken elektronik ekipman Pentagon'dan Peregrine View'a hemen gönderilmiş ve Great Smoky'nin en yüksek doruğuna monte edilmişti. Bundan kısa bir süre sonra Luther Considine Bahreyn'deki uçak gemisinde kulaklıkları takmış konsolun önüne oturuyordu.
Yüzbaşı Considine dedi. İran körfezinin 8000 mil uzağından gelen ses. Benim adım Frank Shields. Merkezi Haber Alma Örgütü'nün müdür yardımcısıyım. Beni duyabiliyor musun?
Duyuyorum müdür bey.
Mümkün olduğu kadar kısa konuşacağım. Genç arkadaşın devletin herhangi bir görevlisiyle doğrudan konuşmayı reddediyormuş. Bu konuda onu suçlayamam. Devlet adına ona çok yalan söylendi.
Öyleyse bana doğruyu söylüyor dedi pilot rahatladığını gizlemeden. Bunu biliyordum.
Sana gerçeği söylüyor diye onayladı Shields. Ancak güvenlik nedenleriyle onu konuşmakta ısrar ettiği kişiyle konuşturabileceğimizi sanmıyorum. Birkaç gün sonra çok sağlam önlemler aldığımızda belki ama şu anda olmaz.
Bunu kabul edeceğini sanmıyorum. Onun yerinde olsam ben de kabul etmezdim.
O zaman nerede olduğunu biliyorsun.
Hayır. Sonraki soru lütfen.
Soru değil yüzbaşı bir istek. Ondan yalnızca temas kurmak istediği kişinin bilmesini istediği bir şey söylemesini iste. Bunu yapacak mısın?
Onu bulursam mesajınızı ileteceğim müdür bey.
Bekleyeceğiz yüzbaşı. Haberleşme memurunuz bana ulaşacak şifreleri biliyor. Şifreler yalnızca numaralar. Konuşmamızı kimse dinleyemez.
İyi günler efendim. Umarım yardımcı olabilirim.
Considine kulaklıkları çıkarırken teknisyen haberleşmeyi kesti. Beni dinleyeceğim mi dedi pilot ürkek çocuğun karşısına otururken. Alt güvertedeki bir ambarda sandıkların üstündeydiler.
Adam dürüst birine benziyordu, söyledikleri makul. Akıllı bir haber almacı olduğu için karışık bir diyagramı görünen her yanıyla incelemek zorunda.
Ne demek istediğini anlamıyorum Luther.
Bir tuzaktan korkuyor. Sana devlet adına pek çok yalan söylendiği için annenden başka kimseyle konuşmak istememeni anlıyor. Kişisel güvenlik açısından endişelerinden ve sizi temasa geçirmeden önce sağlam önlemler alacağından söz etti. İkinizi de düşünüyor.
Başka bir deyişle ben yem olabilirim. Hiçbir zaman ben olmam.
Çok iyi. Bunu nereden öğrendin?
Ev amcayla annem konuşurken duydum. İkisi de G2'den oldukları halde karşı haber alma amacıyla başka şubelerde görevlendirileceklerdi.
Tanrım diye mırıldandı Considine sesini bastırarak. Daha önce dediğim gibi annen ciddi bir işin içinde olmalı. Hem de düşünebileceğimden çok daha ciddi ve derin bir şey. Dünya çapında bir sorunla uğraşıyor. Tanrım, Jamie, bizim haber almacılarım Washington'daki Nenel ile konuştuktan sonra İçişleri Bakanlığı'na ve sonunda Beyaz Saray'daki Thomas Cranston'a havale edildiklerinin farkında mısın? Cranston ulusal güvenlik meselelerinde başkanın gölgesi gibidir. Hatırlarsan seni başkanla temas ettirme garantisi veren oydu.
Başkanı değil, annemi tanırım. Kimse bana onun sesini taklit edemez ya da kimse onun bildiklerini bilemez.
Shields'ın senden tek istediği de bu. Sadece senle onun bilebileceği bir şey söylemen, anlayabiliyor musun? Senin gerçek olduğunu anlayınca ve annen doğruladıktan sonra harekete geçebilir. Bence mantıklı. Ayrıca her ne oluyorsa devletin en üst kademelerini etkiliyor. Haydi Cemi, bana bir şey söyle.
Peki, düşünmeme izin ver.
Monroe sandıktan kalkıp ambarın çelik döşemesinde dolaşmaya başladı. Tamam dedi, ben küçükken annemle babam bana küçük bir oyuncak kuzu almışlardı. Yıllar geçip babam öldükten sonra annem evi sattı. Taşınmadan önce tavan arasını temizlerken ona yardım ediyordum. O sırada annem o oyuncak kuzuyu buldu ve bak Malcolm dedi, ne kuzuyu ne de adını hatırlıyordum. Annem kuzuya dilim bile dönmediği halde Malcolm adını verdiğim zaman babamla çok güldüklerini söyledi. Televizyondaki bir çizgi filmden etkilenmişim. Hatırlayamıyordum ama annemin sözüne inandım.
Bu mu diye sordu Luther, oyuncağın adı mı?
Tek aklıma gelen bu ve bundan haberi olan başka kimse düşünemiyorum.
Yeterli olabilir, sahi villaların fotoğraflarını inceledin mi?
İki tanesini işaretledim. Olmayabilir ama ben ikisinden biri olduğunu sanıyorum. Jamie sargılı ellerini ceplerine sokup çıkardığı bir düzine fotoğrafı Considine'a verdi. Yukarıya rapor verdikten sonra onlara bakarım. Döndüğümde seni başka yere götüreceğim.
Nereye?
İçerideki adamım 3 günlük bir Paris yolculuğu kopardı. Karısı bu hafta oraya geliyor ve o da arkadaşı kızamıktan revirde yatıyor. Düşünebiliyor musun? Kızamık. Ne olduğunu anlamadan bizim filo 12 yaşındakiler tarafından uçurulacak.
Ben 15 yaşındayım ve şimdiye kadar 11 saat uçuş kursu aldım. Uçağı tek başıma kullanmaya hazırım Luther.
Bu beni çok rahatlattı. Sonra görüşürüz.
Leslie Monroe elektronik ekipmanlarla dolu kocaman beyaz bir odada camdan bir bölmenin içindeydi. Her yanda yeşil ekranlar ve kadın erkek 10 operatör vardı. Operatörlerin hepsi gizli haberleşmelerde uzmandı. Burası MI6'nın haberleşme merkeziydi. Dünyanın her yerine mesajlar gönderiliyor ve her yanından mesaj alınıyordu. Leslie bilgisayarlı bir telefon santralinin önündeydi. Santralda değişik renkte yeşil, kırmızı ve sarı 3 telefon vardı. Bir kadın sesi duyuldu.
Madam, yeşil telefonu kaldırır mısınız lütfen?
Teşekkür ederim.
Monroe telefona uzanırken içinden korkunç bir huzursuzluk dalgası geçti. Titreyen ellerle ahizeyi aldığında en kötüsünden korkuyordu.
Ben Londra'da göreve gönderilen...
''Tamam Leslie'' diye sözünü kesti Frank Shields. ''Gizliliğe gerek yok.''
''Frank!''
''Bu bilgisayar aksamının çok güvenilir olduğunu söylüyorlar.''
''Bunu bilmem ama Geoff Waters bir telefon konuşması için buraya gelmemi söylediğinden beri duygusal bir bunalım içindeyim. Senin arayacağını bile söylemedi.''
''Bilmiyor ve sen söylemezsen bilmeyecek.''
''Tanrı aşkına ne var Frank?''
Monroe sesini birden alçaltarak fısıltıyla konuşmaya başladı.
''Oğluma bir şey mi oldu?''
''Sana haberlerim olabilir Leslie ama önce bir soru sormak zorundayım.''
''Bir soru mu? Soru istemiyorum, oğlumdan bir haber istiyorum.''
''Malcolm adı sana bir şey ifade ediyor mu?''
''Malcolm adında kimseyi tanımıyorum, ne aptalca bir soru bu.''
''Sakin ol yarbay, sakin ol, biraz düşün.''
Düşünmek zorunda değilim, lanet olasıca diye bağırırken Monroe neredeyse sinir krizine kapılmıştı. Nedir bu ve bunun oğlumla ilgisi ne? Öyle birisini tanımıyorum, hiç tanımadım.
Leslie birden sustu, telefonu kulağından uzaklaştırdı ve gözleri büyüyerek camın ötesindeki beyaz duvara baktı.
Ah tanrım diye fısıldadı telefonu yeniden kulağına getirerek. O küçük doldurulmuş kuzu, ona Malcolm derdi çizgi filmdeki.
Doğru Leslie'de Frank Shields 4000 mil uzakta bulunan Great Smoky dağlarındaki üstten. Küçük oyuncak ikiniz tarafından da unutulmuştu ama...
Onu tavan arasında buluncaya kadar diye bağırdı Monroe Shields'ın sözünü keserek. Kuzuyu bulduğumda Jamie hatırlayamadığı için ona anlatmıştım. O, Jamie, oğlumdan haber aldın.
Doğrudan değil ama güvende kaçmış. Onun yaşındaki bir delikanlı için olağanüstü bir başarı.
Leslie, hey, o olağanüstü bir gençtir diye bağırdı çılgınca bir mutluluk içinde. Biyolojiyle Latince'de usta olmasa da harika bir sporcudur. Onun çok iyi bir güreşçi olduğunu sana söylemiş miydim?
Bunu biliyoruz.
Ah tanrım, saçmalıyorum değil mi dedi gözleri yaşlı Yarbay Monroe. Özür dilerim Frank, saçmaladığım gibi ağlıyorum da.
Buna hakkım var Leslie.
Nerede? Onunla ne zaman konuşabileceğim?
Şu anda Orta Doğu'da bir deniz üstünde.
Orta Doğu'da mı?
Şu anda seninle görüştürerek onu tehlikeye atamam. Haberleşmede tam gizlilik sağlayacak tesis kurmamız imkansız. Yanlarından kaçtığı kişilerin her yerde onu aradıklarını ve elektronik donanım konusunda bizden daha geri olmadıklarını anlayabileceğinden eminim.
Anlıyorum Frank, ben bilgisayarcıyım.
Price söylemişti.
Sözü açılmışken onun çok iyi olduğunu söyleyeyim. Benimle buraya gelmekte ısrar etti. Oysa Sir Geoffrey ile planları başkaydı. Planlarında Water kulüpte poker oynayarak gevşemek de vardı. Bunu hak ettiklerini söyleyebilirim.
Ona gerçekte kim olduğunu söyledin mi? Bir SYG yarbayı değil de gezici G2 görevlisi olduğunu.
Hayır, ama Belgravia meydanındaki evde bilgisayarları çözdüğüm için herhalde kuşkulanıyor. Aradaki farkı bildiğinden ya da buna aldırdığından emin değilim.
Aldırıyor olabilir. Kendisinden bir şeyler gizlenmesinden hoşlanmaz. Bu konuda Beowulf Agathe kadar katıdır.
Ben henüz bir sorun görmüyorum. Jamie'ye durumu bildiğimi söyle, olur mu?
Tabii, bana Malcolm gibi bir şey söyle de sen olduğunu anlasın.
Tamam, ona biyoloji öğretmeninden bana bir not geldiğini söyle. Ders çalışmaya başlasa iyi olur. Yoksa okuldaki spor faaliyetlerine katılamayacak.
25. ayrımın sonu. Sayfa 279.